Ayrım 4.
Pencere camlarını titreten ani rüzgar bir an Bruer'in dikkatini dağıttı. Aniden boynunun ve omuzlarının tutulduğunu hissetti. O kadar dikkatle dinliyordu ki birkaç dakikadır bir tek kasını bile oynatmamıştı. Hastaları ara sıra kişisel meselelerini anlatırlardı ama böylesi asla olmamıştı. Böyle yüz yüze ve gözlerini bile kırpmadan Bertha da çok şeyini anlatmıştı ama hep burada yokmuşçasına dalgın bir ruh hali içindeydi. Lu Salome ise buradaydı ve çok uzaktaki bir olayı anlatırken bile öyle samimi bir hava yaratıyordu ki Bruer konuşan iki sevgili olduklarını zannediyordu. Nietzsche'nin ilk görüşmelerinin ardından neden ona evlenme teklif ettiğini anlayabiliyordu. Ya sonra Fräulein? Sonra bir sonraki karşılaşmamızda daha dürüst olmaya karar verdim. Ama buna gerek kalmadı. Nietzsche'nin teklifi bana ne kadar itici gelmişse, gelecekteki bu evlilikte ona o kadar korkutucu gelmişti. İki hafta sonra ortada onu gördüğümde bana söylediği ilk şey, teklifini hiç yapılmamış gibi kabul etmemi istemesi oldu. Onun yerine ideal bir ilişkide ona katılmamı önerdi. Bu ilişki ihtiraslı, iffetli, entelektüel ve evlilikle ilgisi olmayan bir ilişki olacaktı. Üçümüz de uzlaşmıştık. Menaj et trois'imiz konusunda Nietzsche'nin keyfi öyle yerindeydi ki Lucerne'de bir gün bunun fotoğrafını çektirmemizde ısrar etti. Günahkar üçlümüzün tek resmi oldu bu. Fotoğrafı Bruer'e uzattı. Bir at arabasının önünde iki erkek ayakta duruyor. Lu Salome arabada diz çökmüş oturuyordu. Elinde küçük bir kırbaç sallıyordu. Öndeki bıyıklı, yukarıya doğru bakan adam, işte Nietzsche o, dedi. Sesi ılıktı. Diğeri de Paul. Bruer resmi dikkatle inceledi. Bu iki erkeği görmek onu rahatsız etmişti. Acınası, prangalı devler. Bu güzel kadın ve minik kırbacıyla koşuma vurulmuşlardı. Atlarımı nasıl buldunuz Doktor Bruer? Lu Salome'nin neşeli esprilerinden biri ilk kez hedefini bulmamıştı. Bu Bruer'e onun henüz 21 yaşında bir kız olduğunu hatırlatmıştı. Huzursuzluk duydu. Bu pırıl pırıl pürüzsüz yaratıkta dikiş izleri görmek hoşuna gitmemişti. Esaret altındaki bu iki erkeğe, kardeşlerine içi sızlamıştı. O da kolaylıkla onlardan biri olabilirdi. Ziyaretçisi de yanlış adım attığının farkına varmış olmalıydı. Bruer bunu kızın aceleyle hikayesine devam etmesinden anlamıştı. 3 ay kadar önce Tutenberg'de iki kez daha görüştük. Birinde Nietzsche'nin ablası vardı yanımızda. Diğerinde de Paul'ün annesi. Fakat Nietzsche bana sürekli yazdı. Kitabı Tan Kızıllığı'nın beni nasıl etkilediğini anlatmamdan sonra bana yazdığı mektup işte burada. Bruer kızın ona uzattığı mektubu çabucak okudu. Benim sevgili Lum, benim de önümde şafaklar var. Ama hiçbiri renkli değil. Artık asla mümkün olmadığına inandığım mutlak saadet ve acıma bir arkadaş bulmak şu anda bana mümkün görünüyor. Gelecekteki tüm yaşam ufkumda altın bir ihtimal. Sevgili Lum'un cesur ve zengin ruhu aklıma geldikçe çok etkileniyorum. F.N. Bruer susuyordu. Nietzsche'nin duygularını çok daha iyi anlıyordu şimdi. Yeni şafaklar ve altın ihtimaller bulmak, zengin, cesur bir ruha aşık olmak. Herkes en azından bir kez yaşamında böyle bir şeye ihtiyaç duyar diye düşündü Bruer. Bu arada diye devam etti Lou. Paul de aynı ölçüde ateşli mektuplar yazmaya başladı. Dengeyi korumak için elinden gelen her şeyi yapmama rağmen üçlümüzdeki gerginlik korkutucu bir hızla artıyordu. Nietzsche ve Paul arasındaki dostluk hızla eriyordu. Sonunda her ikisi de mektuplarında birbirlerini kötülemeye başladılar. "Ama tabii," diye araya girdi Breuer. "Bu sizin için sürpriz olmadı değil mi? Aynı kadınla yakın bir ilişki içine giren iki ateşli erkek." Belki ben biraz saftım. Üçümüzün zihinsel bir yaşamı paylaşacağımıza, birlikte ciddi felsefi çalışmalar yapabileceğimize inanmıştım. Breuer'in sorusundan tedirgin olmuş görünen Lou ayağa kalktı. Hafifçe gerindi ve ağır ağır pencereye doğru yürüdü. Ara sıra Breuer'in masasının üzerinde duran eşyalara bakmak üzere durdu. Rönesans dönemine ait bronz havanla tokmak, küçük bir mısır mezar figürü, iç kulağın yarım daire kanallarını gösteren tahtadan yapılmış karmaşık bir modeli. "Belki de ben inatçı biriyim," dedi pencereden dışarı bakarak. "Ama bu bizim Ménage à Trois'in imkansız olduğuna hala inanmış değilim. Nietzsche'nin iğrenç ablası karışmasaydı yürüyebilirdi de." Nietzsche ablasıyla yazı geçirmek üzere beni Tüttenberg'e davet etti. Turingen'de küçük bir köy. Ablasıyla Bayreuth'ta tanıştık ve birlikte Wagner'le buluşup Parsifal'i izledik. Sonra da hep beraber Tüttenberg'e yolculuk ettik. "Neden ona iğrenç diyorsunuz?" Elizabeth bölücü, kötü ruhlu, yalancı ve Yahudi düşmanı kas kafalının biridir. Ona Paul'ün Yahudi olduğunu söylemek gibi bir hata yaptım. O da bunu Wagner'in çevresindeki herkese yaymak için elinden geleni ardına koymadı. Böylece Paul'ün Bayreuth'te bir daha gelişinde hoş karşılanmamasını sağlamak istiyordu. Breuer kahve fincanını masaya bıraktı. Lou Salome'nin biraz önceki sözleriyle aşk, sanat ve felsefe dünyasının tatlı güvenliğinin kucağındayken şimdi ise gerçekliğe, Yahudi düşmanlığıyla dolu çirkin bir dünyaya itilivermişti. Daha o sabah New Free Press'te üniversiteyi ayağa kaldıran gençlik derneklerinin sınıflara girerek "Juden hinaus, Yahudiler dışarı!" diye bağırdığını ve amfilerden Yahudileri çıkmaya zorladıklarını, karşı koyanları çekerek dışarı attıklarını okumuştu. "Fräulein, ben de bir Yahudiyim." Ve Profesör Nietzsche'nin Yahudi karşıtı görüşlerini kız kardeşiyle paylaşıp paylaşmadığını sormak zorundayım. "Yahudi olduğunuzu biliyorum," Jenny'a söylemişti. "Nietzsche'nin yalnızca gerçeklerle ilgilendiğini bilmenizde büyük yarar var. Önyargı zırvasından, her türlü önyargıdan nefret eder. Ablasının Yahudi düşmanlığından nefret ediyor. Almanya'nın en önde gelen, tehlikeli bir Yahudi düşmanı olan Bernard Förster'in kız kardeşini sık sık ziyaret etmesi onu hayret ve tiksintiyle dolduruyor." Ablası Elizabeth. Şimdi daha hızlı konuşuyordu. Ses perdesi bir oktav yükselmişti. Breuer, kızın hazırlamış olduğu konuşmasından koptuğunun farkında olduğunu görüyordu. Ama kız kendini tutamıyordu. "Doktor Breuer, Elizabeth korkunç bir yaratıktır. Bana fahişe dedi. Nietzsche'ye yalan söyledi. O fotoğrafı herkese gösterdiğimi, kırbacımın tadından nasıl zevk aldığını anlatarak övündüğümü anlattı. Her zaman yalan söylüyor. Tehlikeli bir kadın. Bir gün bu sözüme dikkat edin. Nietzsche'ye çok büyük bir zararı dokunacak." Hala ayaktaydı. Bu sözleri söylerken koltuğun arkasını var gücüyle sıkıyordu. Sonra oturup daha sakin bir tavırla devam etti. "Tahmin edeceğiniz gibi Nietzsche ve ablasıyla Tüttenberg'de geçirdiğim o 3 hafta oldukça karmaşıktı. Nietzsche ile yalnız kaldığım anlar muhteşemdi. Harika yürüyüşler ve her konuda derin konuşmalar yaptık. Bazen sağlığı günde 10 saat konuşmasına izin veriyordu. Şimdiye kadar iki kişi arasında hiç bu kadar felsefi açıklık yaşanmış mıdır? Merak ediyorum. İyi ve kötünün göreceliği, kişinin ahlaklı yaşayabilmesi için kendisini toplum ahlakından kurtarması gereği, hür düşünenlerin dini hakkında konuşurduk. Nietzsche'nin sözleri doğru görünüyordu. Bizim kardeş beyinlerimiz vardı. Yarım sözcükler, yarım cümlelerle, yalnızca hareketlerle birbirimize çok şey anlatabiliyorduk. Ancak bu cennet bozuldu. Çünkü tüm bu anlarda o yılan ablasının gözleri üstümüzdeydi. Onun bizi dinlediğini, her seferinde yanlış anladığını, dolap çevirdiğini anlayabiliyordum. Söyler misiniz, Elizabeth size neden iftira etsin ki? Çünkü kendi yaşamı için savaş veriyor. Küçük beyinli, fakir ruhlu bir insan o. Erkek kardeşini bir başka kadına kaptırmak istemiyor. Nietzsche'nin kendisini önemli kılan tek kaynak olduğunu, sonsuza kadar da öyle kalacağının farkında. Önce saatine, sonra da kapalı kapıya baktı. Zaman konusunda huzursuzluk duyuyorum. Bu yüzden hikayenin kalan kısmını size çabucak anlatacağım. Daha geçen ay Elizabeth'in itirazlarına rağmen Paul'un annesiyle birlikte Paul, Nietzsche ve ben Leipzig'te 3 hafta geçirdik. Ve orada da ciddi felsefi tartışmalar yaptık. Özellikle dinsel inancın gelişmesiyle ilgili konuştuk. Birbirimizden ayrılalı daha 2 hafta oldu. Nietzsche hala üçümüzün baharı Paris'te geçireceğine inanıyor. Ama bu asla gerçekleşmeyecek. Bunu şimdi anlıyorum. Ablası onu bana karşı zehirlemeyi başardı. O da son zamanlarda Paul ve bana karşı nefret dolu, ümitsiz mektuplar yazıyor. Peki şu anda Fräulein her şey ne durumda? Her şey bozuldu. Paul ve Nietzsche birbirlerine düşman oldular. Paul Nietzsche'nin bana yazdığı mektupları her okuduğunda, benim Nietzsche için iyi şeyler söylediğimi her duyduğunda sinirleri bozuluyor. Paul size yazılan mektuplarımı okuyor. Evet, neden olmasın? Dostluğumuz çok ilerledi. Sanırım ona olan yakınlığımı asla kaybetmeyeceğim. Birbirimizden hiçbir şey saklamıyoruz. Birbirimizin günlüğünü bile okuyoruz. Paul, Nietzsche ile ilişkimi koparmam için bana yalvarıyor. Sonunda kabul ettim. Ve Nietzsche'ye bir mektup yazarak dostluğumuza her zaman değer vereceğimi, fakat menaj etroisimizin artık asla mümkün olmadığını söyledim. Annesinden, ablasından ve Paul ile arasındaki anlaşmazlıklardan dolayı işe çok fazla acı, çok fazla yıkıcı etki karıştığını anlattım. Nasıl karşıladı? Çok sert, korkunç, çılgınca mektuplar yazıyor, bazen hakaret ediyor ya da tehdit savuruyor, bazen derin bir ümitsizlik içinde oluyor. İşte daha geçen hafta aldığım mektuplardaki şu pasajlara bakın. Görünüşünden bile ısraplı olduğu anlaşılan iki mektup uzattı. Kargacık burgacık el yazısı, kısaltılmış ya da birkaç kez altı çizilmiş bir dolu sözcük. Brewer gözlerini kısarak Lou'nun yuvarlak içine aldığı paragrafları okumaya çalıştı. Ama birkaç sözcükten fazlasını çıkaramadığı için mektupları geri uzattı. Onun yazısını okumanın ne kadar zor olduğunu unutmuşum, dedi. Paul ve bana yazdığı şu mektubu size deşifre edeyim. Benim megalomanik krizlerim ya da yaralanan gururum sizi rahatsız etmesin ve eğer bir gün bir ihtiras nöbeti sırasında canımı alacak olursam sakın buna fazla üzülmeyin. Sizinle ilgili ne hayallerim vardı? Bu akılcı durum değerlendirmesine duyduğum ümitsizlik nedeniyle büyük dozda afyon aldıktan sonra vardım. Orada kesti. Ümitsizliğinin derecesi konusunda bu herhalde sizi yeterince aydınlatmıştır. Birkaç haftadır Bavyera'da Paul'un ailesine ait bir evde kalıyorum. Bütün mektuplarım o adrese geliyor. Bana acı vermemesi için ondan gelen en kırıcı mektupları Paul yok ediyor. Ama yalnızca bu elime geçti. Eğer sizi kendimden şimdi uzaklaştırırsam, tüm varlığınız için korkutucu bir suç ortaya çıkacaktır. Yıktınız ve zarar verdiniz. Ve bunu yalnızca bana değil, beni seven herkese karşı yaptınız. Süngünün ucundasınız. Başını kaldırıp Brewer'e baktı. Evet doktor, size benim bu işle bir ilgim olduğunu ona sakın söylemeyin derken ne demek istediğimi şimdi anladınız mı? Brewer prosundan derin bir nefes çekti. Her ne kadar Lou Salome onun kafasına biraz karıştırmış ve açıkladığı melodramla onu etkilemiş olsa da içinde bir huzursuzluk duyuyordu. Bu işe dahil olmak akıllıca olur muydu? Ne karmaşıklık, ne ilkel ve güçlü ilişkiler, günahkar, teslis, Nietzsche ile Paul'ün biten dostluğu, Nietzsche ile ablası arasındaki güçlü bağ. Bu kadın ve Lou Salome arasındaki hırçın ilişki. Bu fırtınalardan uzak kalmaya dikkat etmeliyim dedi kendi kendine. Tabii bunların içinde en tehlikeli olanı Nietzsche'nin Lou Salome için duyduğu ve şimdi nefrete dönüşmüş olan aşk. Ama artık geri dönmek için çok geçti. Artık bu işe girmiş ve Venedik'te kıza rahatlıkla şunları söylemişti. Hiçbir hastayı geri çevirmedim. Tekrar Lou Salome'ye döndü. Bu mektuplar telaşınızın nedenini anlamama yardımcı oldu, Fräulein Salome. Dostunuz için duyduğunuz endişeyi paylaşıyorum. Durumu istikrarsız görünüyor. İntihar ihtimali ise çok yüksek. Ama Profesör Nietzsche üzerinde pek az etkiniz olduğuna göre beni ziyaret etmesi için onu nasıl ikna edeceksiniz? Evet, işte bu mesele. Bu konuda uzun uzun düşündüm. Şu anda adımı duymak bile onu tahrik ediyor. O halde dolaylı yoldan uğraşmalıyım. Tabii bunun anlamı sizinle buluştuğumu asla ama asla bilmemesi demek. Ona hiçbir zaman söylememelisiniz. Ama artık onunla tanışmak istediğinizi bildiğim için. Fincanını masaya bırakıp Breuer'e öyle bir baktı ki doktor hemen bir cevap vermek zorunda kaldı. Tabii Fräulein, Venedik'te size dediğim gibi hiçbir hastayı geri çevirmedim. Bu sözler üzerine Lou Salome'nin yüzünde geniş bir gülümseme belirdi. Ah, bu kız düşündüğünden çok daha fazla gerilim içindeydi. Bu güvenle Doktor Breuer, benim bu işle ilgim olduğunu anlamadan Nietzsche'yi buraya getirme çalışmalarını başlatacağım. Davranışları o kadar kötüleşti ki eminim bütün arkadaşları bu konuda telaş içinde. Bu yüzden ona yardımcı olacak akla yakın her planı seve seve kabul edeceklerdir. Yarın Berlin'e dönerken Basel'a uğrayacağım ve Nietzsche'nin çok eski bir dostu olan Franz Overbeck'e planımızı anlatacağım. Teşhis ve tedavi konusundaki ününüz işleri kolaylaştıracaktır. Profesör Overbeck'in sağlığıyla ilgili olarak Nietzsche'yi size gelmeye ikna edeceğine inanıyorum. Başarılı olursam bunu bir mektupla size bildiririm. Seri hareketlerle Nietzsche'nin mektuplarını çantasına geri koydu, ayağa kalktı, buruşan uzun eteğini düzeltti, kanepeden tilki kürkünü aldı ve Breuer'in elini sıkmak üzere yaklaştı. Ve şimdi de sevgili Doktor Breuer. Diğer elini de Breuer'in elinin üzerine koyduğunda doktorun nabız atışları yükseldi. Seni yaşlı aptal diye düşündü ama kendisini kızın elinin ılıklığına bıraktı. Kendisine dokunmasından ne kadar hoşlandığını ona söylemek istedi. Belki o da biliyordu bunu. Çünkü konuşurken ellerini orada öylece tutmaktaydı. Umarım bu konuda sıkı bir temas içinde oluruz. Bunun nedeni yalnızca Nietzsche için hissettiğim derin duygular ve onun huzursuzluğundan akılsızca benim sorumlu olduğum korkusu değil. Başka bir şey daha var. Sizinle de dost olacağımızı umuyorum. Gördüğünüz gibi çok hata yapıyorum. Düşüncesizim. Sizi hayretler içinde bırakıyorum. Geleneksel biri değilim. Ama benim de güçlü yanlarım var. İnsanlardaki asil ruhu, mükemmel bir biçimde görme yeteneğim vardır. Böyle birini bulduğum zaman da onu kaybetmemeyi isterim. O halde birbirimize yazacak mıyız? Elini indirdi, kapıya doğru yürüdü, sonra birden durdu. Çantasına uzandı ve iki küçük kitap çıkardı. Ah, Doktor Breuer, neredeyse unutuyordum. Nietzsche'nin son iki kitabını edinmeniz gerektiğini düşünüyorum. Düşüncelerini anlamanıza yardımcı olur. Ama bunları gördüğünüzü o bilmemeli. Yoksa kuşkulanır. Çünkü bu kitaplardan çok az satıldı. Tekrar Breuer'in koluna dokundu. Bir şey daha. Okuyucusu çok az olsa da Nietzsche ünlü olacağından emin. Bir keresinde bana yarından sonrasının ona ait olduğunu söylemişti. Bu yüzden ona yardım etmekte olduğunuzu kimseye söylemeyin. Adından kimseye söz etmeyin. Eğer birine söylerseniz ve o da duyarsa bunu büyük bir ihanet olarak kabul edecektir. Hastanız Anna O, onun gerçek ismi bu değil, değil mi? Takma isim mi kullanıyorsunuz? Brewer, evet anlamında başını salladı. O halde aynısını Nietzsche için de yapmanızı öneririm. Auf Wiedersehen, Doktor Brewer deyip elini ona doğru uzattı. Auf Wiedersehen, Fräulein dedi Brewer, eğilip kızın elini öptü. Lou Salome'nin arkasından kapıyı kapatan Brewer, elindeki iki adet karton kapaklı ince kitaba baktı ve üzerlerindeki tuhaf başlıkları okudu. Şen bilgi ve insanca pek insanca. Sonra da onları masaya bıraktı. Lou Salome'yi son bir kez görmek için pencereye doğru yürüdü. Kız şemsiyesini açtı, arkasına hiç bakmadan merdivenlerden inip küçük bir atlı arabaya bindi. Pencereden uzaklaşan Brewer başını sallayarak Lou Salome'yi kafasından atmaya çalıştı. Sonra da masasının yanındaki ipi çekerek bekleyen hastayı içeri alması için Frau Baker'a işaret verdi. Uzun sakallı, beli bükük, Ortodoks Yahudi Herr Perrot tereddütlü adımlarla kapıdan girdi. Brewer 50 yıl önce Herr Perrot'un acı dolu bir bademcik ameliyatı geçirdiğini öğrenmişti. Adamcağız bu olaydan o kadar çok etkilenmişti ki bugüne kadar başka doktora görünmeyi reddetmişti. Bu ziyaretini bile sürekli ertelemişti. Ama ümitsiz bir tıbbi durum dediği bu olay nedeniyle başka seçeneği kalmamıştı. Brewer hekim tavırlarını hemen bir yana bıraktı. Masasının arkasından çıkıp tıpkı Lou Salome ile olduğu gibi yeni hastasıyla biraz sohbet etmek için yan koltuğa geçti. Biraz havadan, Fransa'dan gelen yeni Yahudi göçmen dalgasından, Avusturya Reform Derneği'nin ateşli Yahudi düşmanlığından ve ortak geçmişlerinden konuştular. Yahudi çevresindeki herkes gibi Herr Perrot da Brewer'in babasını tanır ve saygı duyardı. Birkaç dakika içinde de babaya duyduğu güveni oğlu için de hissetmeye başlamıştı. İşte böyle Herr Perrot dedi Brewer. Size nasıl bir hizmette bulunabilirim? Küçüğümü yapamıyorum doktor. Ne gece ne de gündüz. Tuvalete gitmem gerekiyor. Hemen koşuyorum ama hiçbir şey gelmiyor. Ayakta bekliyorum, bekliyorum. Sonunda bir iki damla geliyor. 20 dakika sonra yine aynı şey. Yine gitmem gerekiyor ama... Birkaç soru daha soran Brewer, Herr Perrot'un probleminin nedenini kesin olarak anlamıştı. Hastanın prostatı, idrarın dışarı atılmasını engelliyordu.